والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra and olsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 29 Tir 1403, Hicri Kamer 13 Muharrem 1446 ve Miladi Takvim'de 19 Temmuz 2024 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından İbn Sina, Hidayet Hadisi ve İslam'ı Tanıyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Yemen'deki İHA saldırısının Siyonistlere uyarı olduğunu belirtti. Yemen Ensarullah'ı İsrail'e sürpriz bir tokat attı. Filistin direniş komiteleri Siyonistler Filistin'de güvende değil ifadelerinde bulundu. Siyonist rejimin altyapısına büyük siber saldırı düzenlendi. Filistin Sağlık Bakanlığı çocuk felci virüsünün Gazze şeridinde yayılmasına ilişkin uyarıda bulundu. Ve Nasır Kenani, İsrail uluslararası barış ve güvenlik için tehdit oluşturuyor dedi. Şimdi haberler. Tahran geçici Cuma namazı hatibi Hucetul İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabi Fert, Yemen'in Tel Aviv'e saldırısı, Siyonist vampirlerin Gazze halkına yönelik hayvan saldırısına son verilmesi için bir uyarı olduğunu belirtti. Bu cuma sabahı Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin sözcüsü Yahya Seri Tel Aviv'e başarılı bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Bu saldırıda büyük bir insansız hava aracı alçak irtifadan Tel Aviv'e yaklaşarak İsrail'in savunma sistemlerinin tüm katmanlarını geçerek Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçi yakınındaki bir binaya çarptı. İrna'nın haberine göre Tahran'da Cuma namazı geçici hatibi Hucetul İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebu Turabifer bu hafta Tahran'da verdiği Cuma namazı hutbesinde Yemen'deki Ensarullah güçlerinin Tel Aviv'e düzenlediği İHA saldırısına işaretle Amerika'nın başını çektiği istikbar dünyanın saldırganla göğüs geren Yemen güçleri İslam milletine bir şeref ve onur daha kazandırdı açıklamasında bulundu. Tahran geçici Cuma namazı hatibi konuşmasının devamında bu iktidar yaratan İHA Amerikan Büyükelçiliğinin yakınına indi ve Siyonist vampirlerin Gazze'deki kardeşlerimize yönelik hayvan saldırısına son verilmesi için bir uyarıdır ifadelerini ekledi. Bilindiği üzere Yemen'e ait bu insansız hava aracının patlaması sonucunda bir Siyonist öldü, 7'si de yaralandı. Bu saldırının sorumluluğunu üstlenen Yemen Silahlı Kuvvetleri, Tel Aviv'in artık Siyonistler açısından güvensiz olduğunu açıkladı. Gazze şeridinde Filistinlilere yönelik vahşice katliamların devam etmesi üzerine Yemen İslami Direnişi İHA operasyonuyla Tel Aviv'e saldırdı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri bu cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada Yemen ordusunun özel bir operasyonla işgal altındaki Filistin'deki Tel Aviv'i hedef aldığını duyurdu. Daha önce Siyonist rejim medyası güvenlik kaynaklarına dayandırarak büyük bir insansız hava aracının denizden alçak irtifadan Tel Aviv'e yaklaştığını ve bunu nasıl olup da savunma sistemlerinin tüm katmanlarını geçip Tel Aviv'deki bir binaya çarptığını bildirmişti. Öte yandan Filistin Sema Haber Ajansı, Tel Aviv'in Yehuda bölgesindeki Amerikan konsolosluğu yakınında patlayan bombanın bir Siyonistin ölümüne altısının da yaralanmasına yol açtığını bildirdi. Patlama sesinin o kadar güçlü olduğu ve patlamanın olduğu yere 40 kilometre uzaklıktan duyulduğu belirtildi. El Meyadin televizyon kanalı da Amerikan ordusunun İsrail'e giden 4 İHA'nın izini takip ettiğini bildirdi. İsrail'in savunma sistemlerine yönelik propaganda konusunda büyük bir başarısızlık olan Tel Aviv'e yapılan bu sürpriz saldırı, Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Amerika ziyaretlerini bırakmasına neden oldu. Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamada Siyonist rejimin başbakanının Amerikan Kongresi'ne hitap etmek üzere Washington'a geleceğini duyurmuştu. Hamas hareketinin askeri kolu el-Kassam tuhayları Perşembe gecesi Nesrarim ekseninde çok sayıda Siyonist askeri ağır kalibreli havan topları ile ezip bazı kayıplara neden olduğunu duyurdu. El-Kassam, Siyonist rejime ait helikopterlerin ölü ve yaralıları taşımak için bu bölgeye indiğini vurguladı. Lübnan İslami Direnişi de Perşembe akşamı Siyonist rejimin 300 Tugay'ın işgal altındaki Yara kasabasındaki komuta merkezi İHA saldırısının hedefi olduğunu duyurdu. Hizbullah'ın bu saldırısının ardından Siyonist rejim savaş uçaklarını Lübnan'ın güneyindeki Safat el-Bati kasabasına saldırarak 2 kişiyi öldürdü, 12 kişi de yaralandı. Bu saldırıda Rizvan Hizbullah'ın özel kuvvetlerinin saha komutanlarından Habib Matuk suikaste kurban gitti. Ancak işgal altındaki bölgelerde yaşayanlar Netanyahu'nun kabinesinin verimsizliğinden hala memnun değil ve yüzlerce Siyonist Perşembe günü işgal altındaki Kudüs'te Hamas'la bir esir takası anlaşması talebiyle bir gösteri düzenledi. Filistin Direniş Komiteleri, Yemen'in Siyonistlere yönelik İHA operasyonunun Filistin topraklarında güvende olmadıklarını kanıtladığını duyurdu. Dina Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin Direniş Komiteleri yayınladığı bildiride, Yemen'in Tel Aviv'e yönelik saldırısında gerçekleştirdiği insansız hava aracı operasyonu Siyonistlerin sahte ihtişamını yıktı ve rejimlerinin temellerini sarstı ifadelerine yer verdi. Bildiride şu ifadeler yer alıyor: bu operasyon Siyonist işgalcilere Filistin topraklarında güvende olmadıklarını göstermiş, Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savaş Bakanı Yoav Gallant gibi savaş fanatikleri ve onların Amerikalı destekçileri Filistin topraklarında yaşayan Siyonist göçmenlere bir serap vaat etmektedir. Filistin Direniş Komiteleri ayrıca tüm direniş gruplarından Yemen'in kahraman silahlı kuvvetleri örneğini takip etmelerini ve bölge genelinde Amerika ve İsrail'in çıkarlarını hedef almalarını istedi. Cuma sabahı bir İHA Tel Aviv hava sahasına girdi ve Amerikan Büyükelçiliği'nin yakınındaki bir binayı hedef aldı. Yafa isimli tespit edilemeyen İHA kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda bir Siyonist öldürüldü, 7 kişi de yaralandı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Tel Aviv'in artık güvensiz olduğunu ve ülkenin silahlarının ana hedefi olduğunu açıkladı. Yemen'in Tel Aviv'e düzenlediği İHA saldırısından saatler sonra Siyonist rejimin çeşitli sistem ve altyapıları da büyük siber saldırının hedefi oldu. İrna Haber Ajansı'nın verdiği habere göre bu siber saldırı Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Aviv'in merkezinde gerçekleştirdiği başarılı İHA operasyonundan sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. Ve Siyonist ordunun siber birimi de bu siber saldırıda farklı sistemlerin rol oynadığını itiraf etti. Kimi basın kuruluşları da polisin, itfaiyenin ve acil servisin iletişim sistemlerinin arızalı olduğu bildiriliyor. Cuma sabahı büyük bir İHA Tel Aviv'e deniz tarafından alçak irtifadan yaklaşarak İsrail'in savunma sistemlerinin tüm katmanlarını geçerek Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliği yakınındaki bir binaya çarptı. Bu İHA saldırısında bir Siyonist öldürüldü, 7 kişi de yaralandı. Bu saldırının sorumluluğunu üstlenen Yemen Silahlı Kuvvetleri, Tel Aviv'in artık Siyonistler açısından güvensiz olduğunu bildirdi. Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin su ve kanalizasyon sisteminde çocuk felci virüsünün varlığını bir sağlık felaketi olarak nitelendirdi ve yayılmasına karşı uyarıda bulundu. İğne Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gazze Sağlık Bakanlığı bu şeridin su ve kanalizasyon sisteminde çocuk felci virüsünün varlığının yeni bir sağlık felaketine işaret ettiğini duyurdu. İnsan hakları kuruluşları ve kurumları daha önce Gazze'de abluka, temiz su eksikliği ve Siyonist rejimin saldırıları nedeniyle zarar gören sağlık sistemi sebebiyle bulaşıcı hastalıkların yayıldığı konusunda defalarca uyarıda bulunmuştu. Siyonist Radyo Televizyon Kurumu bu rejimin Sağlık Bakanlığı'nın virüsün Gazze'de yayılması nedeniyle orduya, askerlerinin ailelerine, çocuk felci virüsüne karşı aşı yapılmasını tavsiye ettiğini bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği cinayetlerde şehit ve yaralılara ilişkin son istatistikleri yayımlayarak, Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana 38.848 kişinin şehit olduğunu duyurdu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanani, Siyonist rejimin Kenes'in Filistin devleti kurulmasına karşı aldığı yeni karara tepki olarak, İsrail apartheid rejiminin sadece Filistin halkı için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik için de bir tehdit olduğunu dünyaya gösterdiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Nasser Kanani sosyal medya platformu X'te yaptığı bir paylaşımda sahte İsrail rejiminin Knesset'in Filistin devleti kurulmasına karşı aldığı yeni kararın bu rejimin terörist ordusunun 9 ay süren savaş suçları ve Filistinlilere yönelik sürekli soykırımının devamında Siyonist gaspçı rejimin ırkçı doğasını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini belirtti. İşgalci rejim apartheid sadece Filistin halkı için değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenlik için de bir tehdittir ifadesine dikkat çeken Kanani, hükümetlerin ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere uluslararası örgütlerin Filistin halkının meşru haklarını sağlama, gaspçı Siyonist rejime karşı uluslararası hukuk ve düzenlemeleri uygulama konusundaki hareketsizliği sayesinde işgal altındaki bu milletin haklarının tamamen iade edilene kadar işgalcilere karşı direnme ve mücadele etme hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi. İran Dışişleri Bakan Vekili, Amerika'yı sorunların çözümündeki ana engel olarak nitelendirdi. Muhabirimizin bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakri Keni, New York'ta yaptığı 4 günlük ziyaretin sonunda tek taraflılığın başarısız olduğuna işaretle Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer müzakerelerindeki gelişmeler, Filistin meselesi ve Siyonistlerin Gazze'yi işgaliyle ilgili konulara yaklaşımı sorunların çözümündeki temel engelin Washington olduğunu gösterdi, dedi. İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakri Keni, Amerikalıların öldürücü silahlar ve gelişmiş askeri teçhizat göndererek Siyonistleri Gazze'de daha fazla suç işlemeye teşvik eden ve güçlendiren ana faktör olduğuna dikkat çekerek, Siyonistler saatte ortalama 20'ye yakın mazlum Filistinliyi şehit ediyor ve dünyanın bu sürekli suç karşısında sessiz ve pasif kalmaması gerekiyor. Aksi takdirde bu cinayetler normal bir hale gelecek. Irkçı İsrail'in Amerika'nın desteğiyle Gazze şeridinde gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 9 aydan fazla bir zaman geçti ve şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 binden fazla Gazze'li şehit oldu. Eski Amerikan Başkanı Barack Obama'nın mevcut Başkan Joe Biden'ın 5 Kasım başkanlık seçimlerindeki zafere giden yolunun azaldığı ve adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiği yönünde yorumda bulunduğu öne sürüldü. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Washington Post'un haberinde Obama'nın yakın çevresiyle son dönemdeki endişelerini paylaştığı belirtildi. Haberde Barack Obama'nın 27 Haziran gecesi Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasının ardından Biden ile bir kez konuştuğu, o görüşmede Biden'a adaylığına ilişkin kararın tamamen kendisine ait olduğunu söylediği ifade edildi. Obama'nın birçok kaygılı demokrattan telefon aldığı aktarılan haberde, bu görüşmelerde Biden'ın anketlerde geride kaldığı konusunda endişeli olduğunu söylediği iddia edildi. Haberde Obama'nın Biden'ın 5 Kasım seçimlerindeki zafer yolundan giderek uzaklaştığı yönünde yorumda bulunduğu ve Biden'ın adaylığının sürdürülebilirliğini gözden geçirmesi gerektiğini işaret ettiği ifade edildi. Daha önce Demokrat Parti'nin bağışçısı olan milyarderlerde Başkan Joe Biden'ın adaylığından endişe duyduğunu aktarmıştı. Amerika'da 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. 81 yaşındaki Biden ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden'ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden'a başkanlık seçimlerinden çekilmesi çağrısı yapılmıştı. Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump'a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı. Sırada bültenimizin son haberi var. Siber güvenlik firması CrowdStrike'in CEO'su George Kurtz, barındırılan bilgisayarlar için bir içerik güncelleme kusuru olduğuna dair bir bildirim yayınladı. Microsoft sistemindeki kesintinin ana sebebinin Windows olduğunu açıklayarak bu kesintinin bir güvenlik olayı ya da siber saldırı olmadığını vurguladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz, Paris Olimpiyatları'nın güvenlik işlerinde neden İsrail güçleri kullanılıyor başlığı altında. İsrail rejimi Paris Olimpiyatları'nın güvenlik meselelerinde hem doğrudan hem de dolaylı düzeyde rol oynadı. Doğrudan düzeyde İsrail, Fransa'nın oluşturduğu koalisyonun bir parçasıdır. Ancak bu bağlamda önemli olan nokta, İsrail rejiminin Olimpiyat Güvenlik Programı'ndaki dolaylı varlığıdır. Olimpiyatların güvence altına alınmasında insan haklarının başlıca ihlalcilerinden bir olarak İsrail rejiminin varlığı korkunç bir insanlık paradoksudur. Pars Today'in bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçiliği 2. Sekreteri Behnam Hosrevi, Merhaber Ajansı'nın Fransız Olimpiyat Oyunları'nda İsrail rejiminin güvenlik güçlerinin varlığına ilişkin yayınladığı bir yazıda şunları kaleme aldı. 2024 Paris Olimpiyatları'nın başlamasına yaklaşık bir ay kaldı ve sporcular son olimpiyat kontenjanlarını alıyor. Fransız güvenlik güçleri de 46'dan fazla üyeden oluşan bir koalisyon kurarak maçların güvenliğini sağlamaya çalışıyor. İsrail rejimi garip bir hamleyle Fransa'nın güvenlik önlemlerini yanı sıra maçlar sırasında sporcuların güvenliğini sağlamak için özel güvenlik gruplarını da Fransa'ya gönderecek. Bu rejim Gazze krizinin 9 ayı boyunca yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 38 binden fazla insanı kurban etmiştir. Olimpiyatların güvenliğinin sağlanmasında bu soykırımın ortağı olan İsrail rejiminin güvenlik güçlerinin varlığı şaşırtıcıdır. Ana hedefi ayrım gözetmeden insan haklarını, barışı ve yaşamı korumak için olimpiyatlarda bulunmaları büyük bir çelişki arz ediyor. Bu konu dikkate alındığında 2024 olimpiyatlarının güvenliğinin sağlanmasında İsrail rejiminin güvenlik güçlerinin bulunması etik sayılabilir mi? Bu güçlerin varlığı olimpiyat oyunlarının ruhuyla tutarlı mı? Olimpiyatların güvenliğini sağlama konusundaki varlıkları bu yarışmalarda gizlenen vicdanı harekete geçirmiyor mu? Tüm bu sorular şu anda bu güçlerin Gazze halkını soykırıma tabi tuttuğu bir dönemde gündeme geliyor. Olimpiyat oyunları 776 yılında kurulduğundan beri savaştan uzak yapıcı rekabete dayalı bir yaşam felsefesi olarak tasarlandı. Olimpiyatlar sırasında ateşkes sağlanması eski Yunan krallarının kurduğu bir gelenekti. Öyle bir gelenek ki insan toplumunun barış ve huzura doğru ilerlemeye çalıştığını gösteriyor. Modern çağlarda olimpiyatlar insan haklarını korumak ve barış dolu bir dünya yaratmak için aynı hedeflerle yeniden canlandırıldı. Olimpiyatların farklı dönemlerindeki yetkililer sporu günümüzün modern ve çeşitlilik içeren toplumunun ayrılmaz bir parçası olarak barış ve hayırseverliğin sembolü olarak göstermeye çalıştılar. Aslında olimpiyatlar sporun yayılması ve küresel çekiciliği sayesinde barışçıl bir toplumun gelişmesini teşvik etmede önemli bir rol oynayabilmiştir. Yetkililerin çabaları her zaman olimpiyatları barış ve hayırseverlik dolu bir ütopyanın simgesi haline getirme yönünde olmuştur. Bu dünya toplumunun artık her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir konudur bu. Yıkıcı savaşlar ve adaletsizlikler günümüzde insan toplumunun içinde bulunduğu bir gerçektir. Zulüm ve yaşam hakkı gibi en basit insan haklarının ihlali dünyada yaygındır ve olimpiyatlar insan vicdanının uyanması için bir tetikleyici olabilir. Olimpiyatların ev sahibi için yarışmaların güvenliğinin sağlanması her zaman önemli bir konu olmuştur. Sporcuları ve yan yana oturup ayrım gözetmeksizin eğlenceli müsabakaları izlemeyi seven insanları güvende tutmak için büyük bir koalisyon kurmaya çalışmak önemlidir. Fransa, oyunların güvenliğinin sağlanabilmesi için 46 üyeden oluşan bir koalisyon oluşturmaya başladı. Bu koalisyon insan toplumunun barış, dostluk ve eşitlikle dolu bir dünya yaratma çabasının sembolü olarak yorumlanabilecekti. Yayımlanan haberlere göre İsrail rejimi tuhaf bir hareketle Paris Olimpiyatlarının güvenlik işlerine de doğrudan ve dolaylı olarak iki düzeyde müdahil oluyor. Doğrudan düzeyde İsrail rejimi Fransa'nın oluşturduğu koalisyonun bir parçasıdır. Ancak bu bağlamda önemli bir nokta, olimpiyat güvenliğinin çok uluslu bir güvenlik danışmanlık şirketi aracılığıyla sağlanmasında İsrail rejiminin dolaylı olarak varlığıdır. Dolayısıyla olimpiyat oyunlarının güvenliğinin sağlanmasında ve İsrail rejiminin güvenlik güçlerinin bulunması ihtimali barış ruhuyla çelişmektedir. Olimpiyat güvenliğinde insan haklarının ana ihlalcilerinden biri olarak İsrail rejiminin varlığı korkunç bir insanlık paradoksudur. Fransız yetkililerden Paris Olimpiyat Oyunları'nın güvenliğinin yönetiminin güvenlik şirketi ISDS'e devredileceği yönünde fısıltılar gelmekte. ISDS İsrail rejiminin özel güvenlik şirketlerinden biridir. Ve bu şirketin başkanı ve kurucusu olan Leo Glaser, İsrail ordusunun eski bir subayıdır. ISDS güvenlik şirketi, siber güvenlik, insan gücünün eğitimi ve dünya spor müsabakalarının güvenliği başta olmak üzere ulusal ve uluslararası etkinliklerde hükümetlere ve sivil toplum kuruluşlarına kapsamlı, entegre ve çok boyutlu güvenlik planları sunmaktadır. Bu şirket 2024 olimpiyatlarının en önemli güvenlik yüklenicilerinden biridir. Öte yandan Fransa'nın İsrail rejiminden oyunların güvenliğinin sağlanmasına katılmasını ve Paris'e askeri güç göndermesini istemesi olimpiyatların yüce hedeflerini ihlal ediyor. Gazze'deki insani felaket ve soykırım İsrail rejimin aynı askerleri tarafından gerçekleştiriliyor. Öte yandan İsrail'in Filistinlere karşı uyguladığı yaygın ayrımcılık, korkunç bir apartheidin simgesidir. Gazze şeridindeki hastanelerin, okulların ve mülteci kamplarının her gün bombalanması ve insani yardımların Gazze'li çocuklara ve kadınlara ulaşmasının engellenmesi ağır bir insan hakları ihlalidir. Olimpiyatların güvenlik yürütme yapısında bu güçlerin varlığı, olimpiyatların insani hedeflerin ihlal edilmesi anlamına geliyor. Öte yandan ilk sosyal ağındaki bazı kullanıcılar, Batı'nın Rusya gibi bazı bağımsız ülkeleri boykot etme politikasını eleştirerek İsrail'in olimpiyatlara katılmasının yasaklanması gerektiğini vurguladı. Savaşsız bir dünyanın simgelerinden biri olan olimpiyatların ayrımcılık ve eşitsizlik belirtileri olmadan yapılması gerekiyor. Olimpiyatlar ideal bir toplum yaratmak için insanın en önemli çabalarından biri olarak adlandırılabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumunu dinlediniz. İran Radyo Podcast. Haklısın. 14 yaşındaki Hüseyin'imiz bilge bir adam, yetenekli bir hekim oldu. Ona herkesin saygı duyacağı bir lakap seçmeliyiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İranlı ünlü hekim ve bilim adamı İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte dinleyelim. Hicri Gameri 389 yılı yaz aylarının son günlerinden birinde Abdullah eşine şöyle diyordu. Cuma gecesi bir grup dost ve komşularımız bize gelecek. Hazırlık yapmamız gerekir. Hizmetçilere evi temizleyip güzel ikramlıklar hazırlamalarını söyleyin. Misafirlerimizi mükemmel bir şekilde ağırlamalıyız. Eşi Setare ne misafirliği diye sordu. Abdullah heyecanla cevap verdi. At koyma merasimi. Benim önümüzdeki birkaç gün içinde vergi meseleleriyle ilgili olarak bir seyahate çıkmam gerekir. Bu seyahat 3-4 ay kadar sürebilir. O yüzden de yolculuğa çıkmadan önce bu merasimi düzenlemek istiyorum. Kafası iyice karışan Setare tekrar sordu. At koyma mı? Ama kimin için? Bizim yeni bebeğimiz yok ki diye sordu. Eşi Hüseyin için. Evet, oğlumuz artık ünlü bir bilim adamı oldu. Ona çocukluk ismiyle hitap etmememiz gerekir. Aynen büyükler gibi onun da şanına yakışır bir isim koymalıyız dedi. Bu sözlerin üzerine Setare şöyle dedi. Haklısın. 14 yaşındaki Hüseyin'imiz artık bilge ve yetenekli bir hekim olmuştur. Ona herkesin saygı duyacağı bir lakap seçmeliyiz. Tabii ki küçük oğlumuz Mahmud'u da unutmamak gerekir. Bizim buralarda büyükler genellikle babalarının veya çocuklarının isimleriyle anılırlar. Ama oğlumuzun henüz bir eşi ve çocuğu olmadığı için babasının adıyla anılması gerekir. Babanızın adı Hasan olduğuna göre Mahmud'un künyesini Ebul Hasan koyalım. Babanızın babasının adı ise Ali olduğundan ve benim de çok beğendiğim bir isim olduğu Hüseyin'in künyesini de bu Ali ya da Ebu Ali koyalım. Abdullah bu öneriyi çok beğenerek şöyle dedi. Ne güzel bir seçim yapmışsın. Sana danışmak sürekli yolumu aydınlatmıştır. Bunun üzerine eşi, dur dur daha bitmedi. Oğlumuz Hüseyin yetenekli bir hekimdir. Büyük babanız Zina da büyük bir tabipti. Ceddinin ünlü ismini de yaşatmak için Hüseyin'in unvanına İbn-i Sina'yı eklemeye ne dersiniz önerisinde bulundu. Abdullah mutluluktan ayağa kalkıp yüksek sesle ''Aferin sana, aferin, gerçekten bundan daha iyi olamazdı.'' dedi. Abdullah'ın bu sevinç ve çocuksu bağırışı Hüseyin'in merakını uyandırdı. Hüseyin odaya girdiğinde Setare büyük bir coşku ve heyecanla ona doğru koşup Hüseyin'i öpücüklere boğup bağrına bastı. Annesi Hüseyin'i okşayarak şöyle diyordu. Ey benim umudum, hayatım, gurur kaynağım. Sen artık büyüdün. Bugünden itibaren biz ve tüm insanlar artık sana Ebu Ali veya İbn Sina diyecekler. Sence de uygun mu? Diye sordu. Konunun ne olduğunu daha yeni yeni anlayan Hüseyin başını öne eğerek şöyle dedi. Sadece kabul etmekle kalmıyor, ayrıca size minnettarım. Fakat eğer büyüdüğüme gerçekten inanıyorsanız, bana neden küçük bir çocukmuşum gibi davranıyor, bu kadar sevip okşuyorsun? Sitare şöyle karşılık verdi. Doğrudur. Evet, sen artık büyüdün. Artık yüksekten uçan bir kuşsun ve bu yuva senin için dar ve karanlık. Ama şunu iyi bil ki, nereye ulaşırsan ulaş, her ne kadar büyüyüp ünlü biri olursan ol, sen yine de benim canımın parçası, o küçücük Hüseyin'imsin. Abdullah'ın misafirleri odanın her tarafını doldurmuş. Meyve tatlı yemekle meşgullerdi. Bu merasime Abdullah'ın arkadaşları, saray mensuplarının yanı sıra komşular ve şehrin bazı alimleri de gelmişlerdi. Merasim çok kalabalık ve görkemliydi. Yardımcılar ve hizmetçiler görevlerini büyük bir titizlik ve işbirliğiyle yerine getiriyorlardı. Abdullah da misafirlerini güler yüzle mükemmel bir şekilde karşılıyordu. Şerbet ve şekerleme kapları misafirlerin önünden kaldırıldığında meclisin en başında oturan ve saygın bir kişi olan biri bir mizah yaparak şöyle dedi: genellikle şerbeti ve tatlıları isim koyduktan sonra yerler. Ama biz bugün onları önceden yedik. Şayet ağzımızı iki kez tatlandırmak istersin. Bu espri orada bulunan herkesi epeyce güldürdü. Bu arada Abdullah şöyle cevap verdi: İnşallah damağınız hep tatlı olur. Fakat biz de yeni bir gelenek yapmadık. Aslında sizde de adet olduğu üzere isim koyduktan sonra şerbet ve tatlılar yenilir. Misafirler büyük bir şaşkınlık içinde birbirlerine bakarak şöyle dediler: kim, ne zaman ad koyuldu? Biz hiçbir şey görmedik, duymadık dediler. Bu sözlerin üzerine Abdullah şöyle dedi: bu işte biz ailece oturup konuşarak bir karar aldık. Ve 14 yaşındaki oğlum Hüseyin'e Ebu Ali ve İbni Sina lakabı verdik. Bundan sonra ünvanı Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah bin Sina olacak. Fars dilini çok sevdiği için de kendisine Pursina dememizi istiyor. Misafirler bu kararı kutlamak için hep birlikte ayağa kalkıp tebrik ettiler. Aralarından birkaç kişinin sesi diğerlerinden daha yüksekçe duyuluyor ve şöyle diyorlardı: peki bu ünlü bilgin genç adamımız kendisi nerede? Onunla tanışmak için burada toplandık. Neden aramızda değil, yoksa evde yok mu? Diye sordular. Abdullah üzgün bir şekilde, oğlum evde ama iki gün önce öğretmeni Ebu Abdullah Natali bu ev ve bu şehirden ayrıldığından beri kütüphanesinin bir köşesinde oturmuş ve kimseyle konuşmak istemiyor. Misafirler sordular. Öğretmeni Natalie çocuğunuza hangi dersi veriyordu? Abdullah başını öne eğerek şöyle dedi. Felsefe ve akli ilimler okudular. Ayrıca mantık, geometri ve astronomi üzerine de pek çok kitap bitirdiler. Üstelik bütün bunları 2 aydan kısa bir süre içerisinde tamamladılar. Misafirlerin gürültüsü yükselmeye başladı. İçlerinden biri, ''Abdullah, Natalie sana yalan söylemiş. Bu mümkün değil. İmkansız bir şey. Hepimiz ilim insanı olan bizler, bu konuların her birini öğrenmenin ömür boyu, zaman ve aralıksız çalışma gerektirdiğini çok iyi biliyoruz. Birden zarif fakat etkileyici bir ses misafirlerin gürültüsünü böldü ve şöyle dedi. Üstad Natalie yalan söylemedi, hile de yapmadı. Çok bilge bir adam olmasa da oldukça adil ve dürüst bir adamdır. Bu bilge ve temiz kalpli üstad bana bilginin ve sonsuz bilim ve düşünce hazinelerinin kapısını açtı ve bana doğru düşünmeyi öğretti. Ne yazık ki tam da ona her zamankinden daha çok ihtiyacım olduğu bir anda beni bırakıp gitti. Dürüst bir üstad, çok onurlu ve asil bir insandı. Ne zaman bir meselede takılıp kalsak asla yalan söylemez, saçma sapan konuşmaz, çok dürüst ve alçak gönüllü bir şekilde bilmiyorum derdi. İkimiz birlikte düşünüp gerçeği buluruz derdi. Ona göre bu arayışlar başlı başına hikmet ve hakikatin bir parçasıdır. Hakikati keşfetmek ise çalışmaya, çabaya ve düşünmeye bağlıdır. Konuklardan biri alaycı bir tavırla şöyle dedi. Peki bu sözlerle tüm gerçeğe ulaşabildiniz mi? Bu Ali alçak gönüllülükle bütün gerçeği yalnızca Allah'tan başka kimse bilemez. Elbette bu söz de Üstad Natali'nin sözüdür şeklinde yanıt verdi. Aynı kişi yine yüksek sesle, eğer durum böyleyse o halde Üstad Natalie gerçeğe yaklaşmak için neden daha fazla yanınızda kalmadı? Bu Ali cevap vermeden gitmek üzere tam dönmüştü ki başka bir ses onu durdurdu. Abdullah'ın komşularından biri olan konuklardan biri, Natalie'nin neden buradan ayrıldığını mı soruyorsunuz? Öyleyse size anlatayım diyerek söze başladı. Evet, gitti. Çünkü kendisine öğretilen tüm ilim ve bilgisini bizim bilge pursinamıza öğretti. Öğrenmenin yıllar aldığını söylediğiniz bilim ve teknikleri bu Ali 2 aydan kısa bir sürede öğrendi. Ve bu Ali'nin öğrendiğini söylemek belki daha da doğru olacaktır. Hocasının da birçok şeyi ondan öğrendiği veya her ikisi de birbirlerinin çabası ve araştırmasıyla öğrenmişler. Ben Abdullah'ın yan komşusuyum ve bu 2 ay boyunca, günler ve geceler boyunca evin penceresinden bu Ali ve öğretmeninin sıcak ve keyifli ders ve tartışmalarını duyuyordum. Her tartışma ve noktayı öğrenci öğretmenden daha iyi halledebiliyordu. Ya da Natalie'nin bu Ali'ye her kitabın sadece başlangıcı öğrettiğini, gerisini öğrencisinin zekası, düşüncesi ve azmi sayesinde öğrendiğini söylemek daha doğru olur. Çoğu zaman Natalie öğrenmeyi bırakırdı ve onun çalışkan öğrencisine şöyle dediğini duyabiliyordum. Kendin çalış ve sorunları bul. Sonra da bana gel ve ben cevaplayayım. Zira Natalie sadece küçük hataları düzeltiyordu. Natalie o zamana kadar çözemediği pek çok sorunu öğrencisinden öğrenerek dürüstlük ve adaletle itiraf ediyordu. Evet, Natalie daha fazla burada kalamazdı. Çünkü bu Ali'ye öğretecek başka hiçbir şeyi kalmamıştı. Thank you. Abdullah nihayet 3 aylık görev süresinin ardından sonbahar günlerinin ortasında yanında birkaç görev arkadaşıyla birlikte geri dönmüşlerdi. Herkes onları karşılamaya gitmişlerdi. Hepsi çok yorgun görünüyorlardı. Abdullah'ın gözleri onları karşılamaya giden insanların arasında en büyük oğlu Hüseyin ya da Ebu Ali'yi arıyordu. Her ne kadar etrafa bakındıysa da oğlunu onların arasında göremedi. Eve dönmüşlerdi. Tüm ev derli toplu, düzenli, tertemiz olmasına rağmen evin bodrum katından çok nahoş kokular gelmekteydi. Abdullah bu kötü kokunun sebebini sormadan önce Hüseyin'in nasıl olduğunu eşine sordu. Eşi Setare, çok iyi, çok iyi. Her zamanki gibi sürekli yeni bir şeyler bulabilmek için yorulmak bilmeden çalışıp duruyor, dedi. Oğlunu görmek için sabırsızlanan Abdullah eşine, peki nerede? Üstad Ebu Mansur'un dersinden dönmedi mi hala? Neden bu saate kadar dışarıda diye itiraz etti. Sitare gözlerini bodrum katına çevirerek, oğlumuz Ebu Mansur'un yanına gitmedi, bodrum katındadır, dedi. Abdullah büyük bir şaşkınlıkla, nasıl oldu da derse gitmedi? O tıp bilimi öğrenmekten hiç yorulmazdı ki. Eşi Sitare mutlu bir ses tonuyla, tıp öğrenmekten bıkmadığı gibi, aksine daha bir kararlılıkla devam ediyor ve etrafındaki her şeyi, herkesi unutmuş gibi diyerek cevap verdi. Bu sözlerin üzerine Abdullah bodrum katına gitmek için tam birkaç adım atmıştı ki birdenbire bu ölümcül koku da nedir? Hüseyin orada ne yapıyor? Diye sordu. Sitare gülümseyerek el ve kafa hareketleriyle kasaplık yapıyor diye cevap verdi. Tam o sırada bodrumun kapısı açıldı ve Hüseyin kollarını dirseklerine kadar sıvamış, beline bağladığı önlük ve elinde şamdanla merdivenlerden yukarı çıkıyordu. Babasını görünce sevinç ve heyecanla selam verip ona doğru koşmak istedi. Abdullah onun bu halini, kılık kıyafetini görünce şaşkınlık içinde öylece kala kaldı. Bu durumu daha yeni yeni fark eden Hüseyin ise elindeki şamdanı yere koyup belindeki önlüğü de çıkardıktan sonra şöyle dedi. Haklısın babacığım, ellerim ve yüzüm çok kirli. Önce elimi yüzümü yıkamam gerekirdi. Ellerini yıkamak için bahçenin ortasındaki havuza doğru giden Hüseyin iki hizmetçiye dönerek şöyle dedi. Benim işim bitti artık. Kırık parçaları ve ölü kemikleri toplayıp uzak bir yere gömebilirsiniz. Ama benim yazılarıma çok dikkat edin. Sakın onlara bir şey olmasın, dedi. Ya da hayır hayır kalsın. Ben gelip yazılarımı toplayıncaya kadar bekleyin. Dokunmayın. Birazdan gelip yazılarımı toplayınca siz de o sırada bodrumu güzelce yıkayıp temizler, koku gidericiler kullanırsınız. Unutmayın ki birkaç gün buraya girip çıkmayın, diye tembihledi. Bu sözlerin ardından Ebu Ali babasına baktı. Babasının gözleri sevinç ve şaşkınlıkla doluydu. Fakat yazıları için henüz çok endişeli olan Hüseyin şöyle diyordu. Önce yazılarımı kütüphaneye bırakayım, sonra sizin yanınıza dönerim. Daha babasının cevabını beklemeden sanki babasını ve etrafındaki herkesi unutmuş, varlığı sadece notlarında özetlenmiş gibi çabucak onları toparlayıp gitti. Sitare bahçenin köşesindeki bir basamağa oturdu ve şöyle dedi. Senin gittiğin 2-3 ay içinde birkaç büyük kitap satın aldı. Odayı ölülerin korkunç şekilleriyle doldurdu. Şekillerin üzerine incelemeler yapıp, gece gündüz kitaplar yazıp notlar aldı. Sanırım ki artık tıp kitaplarını okumayı bitirmiştir. Zira bu alandaki organları incelemenin tıp kariyerinin sonu olduğunu, artık bu konuda uzmanlaşmak için hastaları tedavi ederken öğrendiklerimi kullanması gerektiğinden bahsettiğini duydum,
Ebu Ali bu tanımlamanın bugüne kadar tıp biliminde okuduğu tüm kitaplardan daha doğru ve eksiksiz olduğuna inanıyor. Ona göre tıp bilimini okumak kolay fakat hekim olmak çok zor bir iştir. Abdullah eşi Setare'nin yanına oturup heyecan ve sabırsızlıkla onun sözlerine kulak vermeye devam etti. Setare şöyle diyordu: "Evet, son 2-3 haftadır komşular, eş, dost, akrabaların elinden ne yapacağımızı şaşırdık. Sabah akşam demeden günün her saatinde birileri sürekli kapımızı çalıyor. Genç ve bilge hekimin hastalarını tedavi etmesini istiyorlar. Sizce ne yapmalıyız? Buna bir çare bulmamız gerekir." Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi: "Ne çözümü hanım? Benim elimden ne gelir ki? Hekim olmanın zorluğu işte budur. Bundan da hiçbir kaçış yoktur. Özellikle de hekim genç, güler yüzlü, güzel sözlü ve becerikli ve Allah'tan da korkan biri olursa." Setare gülümseyerek Abdullah'ın sözünü yarıda kesip, "Üstelik hiçbir ücret de almıyor. Ayrıca hastalarının ilaçlarını da kendi eliyle yapıp onlara içiriyor." Evet değerli dinleyiciler, ünlü hekim ve bilim adamı İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisli başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadise ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim birçok ayetinde bu semavi kitabın şifa kaynağı olduğunu buyuruyor. Nitekim Yunus suresinin 57. ayetinde şöyle okumaktayız. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yüce Allah bu ayette Kur'an-ı Kerim'in tesirlerini beyan ediyor. Bu semavi kitap en başta insanları iyi vaazlarla nasihat ediyor ve onları hayır ve saadete davet ediyor. Kur'an-ı Kerim daha sonra bu kitabın şifa özelliğini gündeme getiriyor ve nasıl müminlerin gönüllerine şifa olduğunu ve onları hidayete erdirdiğini anlatıyor. Bugünkü sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'in rahmet ve şifa özelliğini gözden geçiriyoruz.
Bilindiği üzere ahlaki ve ruhi hastalıklar insanın cismi hastalıklarına benziyor. Her iki çeşit hastalığın hafif ve ağır biçimleri oluyor. Her iki hastalık çeşidi bulaşıcı da olabiliyor ve başkalarını da hasta edebiliyor ve her ikisinin tedavisi için uzman hekimlere başvurmak gerekiyor. Dolayısıyla her iki hastalık çeşidinde en başta söz konusu cismi veya ruhi hastalığın sebebinin tespit edilmesi ve hastalığın esas kökü bulunduktan sonra tedavi edilmeleri gerekiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi Kur'an-ı Kerim'in şifa dağıtan ilaç olduğunu belirtti. Değerli bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim, yararlı, şifa ve bereketli ilaç ve baktığı kimseyi koruduğu ve onu izleyeni kurtardığı için sizlere armağan edildi. İmam Ali de, Kur'an-ı Kerim'in tüm derslerin dermanı ve küfür ve nifak ve şaşkınlıktan kurtarıcı olduğunu beyan ediyor. O Hazret, Nehcül Bülağ'ın 176. hutbesinde şöyle diyor. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan kimse fakir değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'siz hiç kimse güçlü ve zengin olamaz. Bu büyük semavi kitaptan hastalıklarınız için şifa dileyin ve ondan sorunlarınızın çözümü için yardım talep edin. Zira bu kitapta en büyük hastalıkların yani küfür, nifak, sapkınlık ve karanlığın tedavileri yer alıyor.
İmam Hasan Müştebi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in şifa özelliği hakkında şöyle diyor. Gerçekten şu Kur'an'da aydınlatıcı ışıklar ve kalpleri hastalıklardan kurtaran şifalar bulunuyor. O zaman kalbini cila vermek isteyen kimse bu kitabın nuru ile kalbini cila vermesi ve Kur'an-ı Kerim'in özellikleriyle bütünleşmesi gerekiyor. Zira Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmek basirette insanın kalbinin hayat kaynağıdır. İnsan karanlıkta yolunu nurun yardımıyla bulduğu gibi. İmam Rıza Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Kur'an-ı Kerim her derdin dermanıdır.
Yüce Allah İsra suresinin 82. ayetinde şöyle buyuruyor. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessirlerinden Allame Tabatabai bu ayetin tefsirinde şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim şu açıdan şifadır ki evvela gönül sayfasını her türlü afet ve sapkınlıktan kurtarır ve faziletler için hazırlar. Allame Tabatabai'ye göre Kur'an-ı Kerim'in rahmaniyeti de insana, fıtratına uygun hareket etmekte ve bu yolda direnmekte yardımcı olur. Gerçekte Kur'an-ı Kerim hem gönül hastalığını ıslah eder ve hem doğru yolda direnme gücü kazandırır. Çünkü bu semavi kitap insanın günaha karşı direnme sistemini güçlendirir ve günah etkeniyle yüzleşmesinde direnmesini sağlar. Kuşkusuz bu durum, ancak birey iyileşme peşinde olursa gerçekleşir. Nitekim Allah Resulü de Kur'an-ı Kerim'in ancak ona sarılan ve onu izleyenleri kurtardığını buyuruyor.
Yüce Allah Bakara suresinin ilk ayetlerinde de şu vurguyu yapıyor. O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, muttakiler, sakınanlar ve arınmak isteyenler için bir yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar. Kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. Yine onlar sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. Ahiret gününe de kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzerinedir. Ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece mümin ve muttaki insanlar için şifa ve rahmet kaynağıdır. Nitekim İsra suresinin 82. ayetinde Kur'an-ı Kerim'in müminler için şifa ve rahmet olduğu vurgulandıktan sonra bu kitabın zalimler için hüsrandan başka bir getirisi olmadı. Çünkü onlar düşünmeden ve sırf inat yüzünden Kur'an-ı Kerim'i inkar ettikleri ve hakikati benimsemedikleri ve sonuçta ziyan edenlerden oldukları kaydediliyor.
Ancak kim ihlasla hakikat peşinde olursa ilahi kelamdan daha iyi bir yol gösterici bulamayacağı aşikardır. İmam Ali Aleyhisselam bir yerde şöyle buyuruyor. Bilin ki bu Kur'an-ı Kerim aldatmayan bir nasihat vericidir ve saptırmayan bir yol göstericidir. Asla yalan söylemeyen bir sözcüdür. Kim Kur'an-ı Kerim ile hemdem olursa ya bir şeyi artar ya bir şeyi eksilir. Şöyle ki, hidayet ermesi artar ve sapkınlığı azalır. Bilin ki Kur'an-ı Kerim'i olan hiçbir şeye muhtaç olmaz ve Kur'an-ı Kerim'siz olan herkes muhtaçtır. O zaman şifanızı Kur'an-ı Kerim'den isteyin ve zorluklarda Kur'an-ı Kerim'den yardım dileyin ve Kur'an-ı Kerim ile dost olup Allah'a yönelin ve Kur'an-ı Kerim ile Allah'ın kullarından bir şey dilemeyin. Zira kulların Allah katına yakınlaşmaları için Kur'an-ı Kerim'den daha iyi bir şey yoktur.
İnsan gerçek kemal ve ebedi saadete ulaşmak için bilgi ve yürek yakan bir rehbere muhtaçtır. Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanlara mutluluk ve saadet erdirmek amacıyla mükemmel bir program ile nazil olduğundan insanlar bu kitabın tavsiyelerine uyarak her zaman hakikat ve saadet yolunu bulabilir. İmam Seccad Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerin gerçek kaynağı olduğunu belirterek şöyle diyor. Gerçekten Yüce Allah İslam ümmeti kıyamet gününe kadar muhtaç olduğu hiçbir şeyi kitabında peygamberine nazil ve beyan ederek esirgememiştir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sonuna geldik.
Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere bu dizi sohbetimizde tevhid konusu ardından nübüvvet meselesini ele aldık ve nübüvvet felsefesi ve ilahi peygamberlerin özellikleri ardından ulul azm peygamberlerinin yaşamlarını ele aldık. Ululaz peygamberleri kitap, şeriat sahibi olarak davetleri küresel olan peygamberlerdir. İlahi peygamberlerden sadece beşi bu özelliğe sahiptir. Yani onların daveti küreseldi. Yeni şeriat getirdiler ve ilahi kitapları vardı.
Geçen sohbetlerimizde sizlere dört büyük ilahi peygamber yani Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın yaşamlarından bazı kesitlerini aktardık. Bugünden itibaren son ilahi peygamber yani Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ele alacağız ve o hazretin kişiliğinin özellikleri ve siyeriyle tanışacağız. Burada bir noktaya değinmek gerekiyor. İlahi peygamberler arasında sadece İslam peygamberinin yaşamındaki detaylar tarihte açık ve net bir şekilde kayıt altına alınmıştır. Halbuki diğer ilahi peygamberlerin yaşamı genelde onların ardından tahrife uğrayarak yazılmıştır. Gerçi yine de Kur'an-ı Kerim o peygamberlerin hayatlarının bazı kesimlerini gerçek ve efsanelerden uzak bir şekilde anlattığı için onlar hakkında doğru bilgilere ulaşmışız.
Hiç şüphesiz ilahi insanların ve onların gerçek çehresini çizmek kolay bir iş değildir. Bazen kalem, tarihin seyrini değiştiren büyük insanların bunca ruhsal güzelliklerini, ahlaki zarafet ve davranışsal inceliklerini yazmakta acizdir. Cehaletin siyah perdesinin korku dolu gecelerde dünyayı sardığı ve cinayet, suç ve vahşiliğin dünyaya egemen olduğu bir dönemde birdenbire gökyüzünde bir yıldız parlamaya başladı ve insanlığı karanlık gecesini aydınlattı. O Muhammed'den başkası değildi. Son ilahi peygamberin yaşamı birçok insanı hidayet gemisine oturtan ve azgın dalgalarda ilerleyen büyük bir insanın hayat hikayesidir.
Birçokları Allah'ın son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adını duymuş ve hazretin dini hakkında bazı şeyler duymuştur. Milyonlarca insan onun kitabını okumuş ve marifet denizinden yararlanmıştır. Aynı zamanda asırlar boyunca kinci ve kötü olan bazıları bu parlak güneşin yüzünü karalamaya ve böylece insanların onu varlık aynasındaki gerçekleri görmelerini engellemeye çalışmıştır. Buna rağmen bu karmaşık dünyada her akıllı insan ön yargılardan ve tek taraflı düşüncelerden sıyrılarak Muhammed'in çağrısını duymuş ve onun kişiliği ve öğretileriyle tanışmış ve kalbinin derinliklerinden onu övmüştür.
Hiç şüphesiz İslam öğretilerini doğru tanımanın yollarından biri Resulullah'ın siyeri ve hayat tarzı ile tanışmaktır. Zira Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de o hazreti mükemmel bir insanın örneği ve rol modeli olarak tanıtıyor. Hazreti Muhammed aklın ve hikmetin mükemmel örneği, hikmet ve bilginin kaynağı, mükemmel insanın vücut bulmuş hali ve en yüksek insani erdemliğin sahibidir. Yüce Allah'ın en son elçisinin gelişinden 14 asır geçmesine rağmen o hazretin hayatı ne zaman incelenirse ve ne zaman seçkin yüce ahlakı hakkında düşünülse gerçeklerin yeni bir penceresi karşımızda açılır. Yüce Allah İslam'ın değerli peygamberini insanların yaşamı için mükemmel örnek olarak tanıtıyor. Öyle ki Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Andolsun Allah'ın Resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.
Resulullah adalet, özgürlük, insan hakları, insani keramet konularında en duru mesajların taşıyıcısıydı. Yüce Allah Tevbe suresinin 128. ayetinde Azimuşşan peygamberi hakkında şöyle buyuruyor. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün Müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. İslam peygamberinin şahsiyetinin büyüklüğü, insanlığın bu büyük öğretmeninin onların kaderinde oynadığı önemli rolündendir. Resulullah Efendimiz, büyük bir kılavuz olarak insanı şirk ve cehaletin sapmış yolundan yegane Allah'a doğru çevirdi. O Hazret düşüncelerdeki cehalet perdelerini aralayarak insanların düşüncelerini hakikat nuru ile aydınlattı.
Hazreti Muhammed'in varlığı Yüce Allah'ın insanlık toplumunun kurak ve verimsiz tarlasına lütuf yağmuru ve yeni bir ruhun üflemesi gibidir. Hazreti Muhammed peygamberliğe seçildiğinde Arap adası cehalet, fesat, yolsuzluk ve yıkım denizinde boğulmuştu. İnsani değerler tamamen renksizleşmiş, savaş, kan ve yağma yaşamın normal seyri olmuştu. Muhammed Mekke kentinde ve halk arasında yaşıyordu. Fakat ruh hali, davranışı ve tavırları o geri kalmış insanlarla hiçbir ortak yanı yoktu. Asla yalan veya boş bir şey söylemez, ruhu ve canı ise ilahi inayetler sayesinde her türlü sapma ve çirkinlikten temizlenmişti.
Bizzet'ten önceki yıllarda öyle güvenilir ve dürüst olmakla ünlenmişti ki ona Emin lakabı verildi. İşte bu parlak geçmiş, o Hazretin peygamberliğe seçildikten sonra kıymetli öğretilerinin kalpleri okşamasına ve insanları saadet ve dürüstlüğe hidayet etmesine sebep oldu. Tarihi belgelere göre davetinin ilk aşamalarında ve mübarek yaşamı boyunca insanların ve kalplerin İslam'a yönelmesine sebep olan o Hazretin seçkin davranışı, güler yüzlü olması, yumuşak huylu olması ve mütevazı olmasıydı. İnsanlar da o Hazreti canı gönülden severdi.
Tahran Radyosu.
Düşünürler ve bilgelere göre Muhammed'in mesajcısı olduğu dinin büyüklüğü iki şeyde özetlenebilir. Biri Kur'an-ı Kerim ki açık deliller ve ilgi çekici beyan ve şaşırtıcı ifadeleri vardır. Diğeri ise kalplere nüfuz eden ve onları cezbeden İslam'ın ilk şahsiyetinin etkin vücududur. Resulullah'ın kişiliğinde ahlaki keramet ve insani faziletlerin tümü göze çarpıyor. Ahlak ile birleşen ilim, hikmet ve adalet ile beraber olan yönetim, izzet ile birleşen tevazu, değerli İslam peygamberinin bariz özelliklerindendi. Resulullah bir vecizde şöyle buyurdu: "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim."
Hazreti Muhammed kendi risaletini tebliğ konusunda akıl, mantık ve etkili ifade gücünden yardım alıyordu. O Hazretin söyledikleri ve davranışları arasında şaşırtıcı bir uyum vardı. İşte bu özellik halkın İslam'a yönelmesinde büyük etkisi vardı. Resul-i Ekrem, Kur'an-ı Kerim ayetlerini hoş bir ahenk ve güzel bir tonla tilavet ediyordu. Öyle ki tüm kalpler bu ayetlere hayran kalıyordu. Bu yüzden bazen o Hazretin aptal muhalifleri Resulullah'ın yanından geçerken kıyafetlerini başlarına çekiyor veya elleriyle kulaklarını tıkıyorlardı ki ayetlerin güzelliği onların kalplerini sakın esir almasın diyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin siması da çekici ve güzeldi. Kelamı ise etkileyici ve sözleri gönülleri okşuyordu.
Resulullah'ın davranışı tüm halk kesimleri için ister zengin ister yoksul şefkat ve sevgi üzerineydi. O Hazret müşriklere tedavi için şefkatli bakıma ihtiyacı olan hastalar gibi bakıyordu. Onların derdini bilen bir tabip gerekiyordu ve onların yaralarına merhem olması. Onun açısından müminler kendi imanlarını korumak için her zaman akıllıca bakıma ihtiyaçları vardı. Bu yüzden halk ile saf ve şefkatli ilişkileri vardı.
Böylece Resulullah'ın yoğun çalışmaları sonucu İslam'ın zuhur etmesi insanlık tarihinde bir dönüm noktası oldu. Bu ilahi dinin öğretileri ve programları insana doğru yaşamın yolunu öğretti. Resulullah'ın terbiye ve siyerinde önemli olan ilke halk arasında düşünme ruhunu geliştirmekti. O Hazret'in ilk mesajında ilim öğrenmenin önemine dikkat edilmiştir. Resulullah Efendimiz insanları düşünmeyle Allah'a kulluğa çağırıyordu. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor: Resulullah arayan kişinin bilgi ve farkındalığın ışığını bulabilecek bir ateş yaktı. O sapmış olanlar karşısında tıpkı bir güneş gibi parladı ve şüphe ve sapkınlık dalgalarına dalmış olan kalpleri aydınlattı.
İslam'ın ilim ve bilgi edinilmesine ardı ardına vurgu yapmasıyla birlikte ilim ve bilim ağacı meyve verdi. Bilim ağacının meyveleri İslam beldelerinden dünyanın diğer bölgelerine aktarıldı ve onun sayısız getirileri, eserleri ve bereketlerini insanlığa sundu.
Bizler de önümüzdeki birkaç programda İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşam tarzını çocukluktan gençliğe, o dönemden Bisat döneminin sonuna ve peygamberlik makamına eriştiği dönemlerde ele alarak bu yüce şahsiyet ve vahiy mesajını ileten son peygamberin yaşamı ile tanışacağız.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım adlı sohbetimizin bir başka bölümünü de dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz olan www.parsvedi.ir'den veya Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Bu arada istek, görüş ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Allah'a emanet olun. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم